Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'dayız. Sesli Dergi programında bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından, yani yeni sayısından yazılar paylaşacağız. Altınoluk bu ay Büyük İlahi Lütuf kapağıyla okuyucusuyla buluşmuş. Allah bir peygamber göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Âl-i İmran 164. ayeti de kapakta yer alıyor değerli dinleyenler. Evet, ilk olarak derginin sunuş yazısını aktaralım. Sonrasında da Ahmet Taş Getiren'in kaleminden İlahi Lütfun İdraki başlıklı yazıyı sunalım. Aziz okuyucu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu anlamaya adanmış bir altınoluk sunuyoruz bu ay sizlere. Kafalar karışıyor, karıştırılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Koltuğuna kurulan tok adamların, sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter deyişi günler gelmiş. Bazı yerlerde bu hadis sahih mi diye soruluyor. Burada bildirilen şey zaten yaşanıyor. Belki şaşıranlar Resulullah aleyhissalatü vesselamın gelecek olan günleri bu kadar net ortaya koymuş olmasına şaşırıyorlar. Oysa bir hadisi şerife bakıp bir de kendimize bakmalı ve acaba ben Resulullah'ın işaret buyurduğu kimselerden miyim diye sormamız lazım. Sonra şu üç ayeti kerimeyi okumak lazım. Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederiz diyenler ve bunun arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Kafirler içinse pek aşağılayıcı bir azap hazırladık. Nisa 150-151. Hayır, Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmede seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme karşı işlerinde bir burukluk duymadan tam teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Nisa 65. İlk iki ayet Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenleri, bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederiz, Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenleri ve arada bir yol tutabileceklerini sananları, kafirlerin ta kendileri olarak niteliyor. Diğer ayette de Rabbimiz müminler aralarında çıkan herhangi bir ihtilafta Resulullah'ı hakem yapıp sonra da verdiği hükme, üstelik işlerinde herhangi bir burukluk duymadan teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar buyuruyor. Bize düşen ilk iki ayette tarif edilen insanlar arasında bulunmamaya, İkinci ayette zikredilen insanlardansa Resulullah'ın verdiği hükme içinde hiçbir burukluk duymadan razı olanlardan olmaya çalışmaktır. Resulullah'ın verdiği hükme razı olmak, illa onun huzuruna bizim aramızda şöyle bir ihtilaf çıktı diye varmak söz konusu olduğunda olmamalı. O da fani ve onun huzuruna böyle çıkmak söz konusu değil. Ama biz içimizde soru oluştuğu her durumda onun bize bıraktığı iki emanete başvurup cevabını alabiliriz. Kur'an'da onun sadık haberci hüviyetiyle bize ulaştı. Hadisler ve sünnette onun sadık icracı hüviyetiyle şekillendi. Allah Teala Resulü için lütuf tanımlamasını yapıyor. Ötesi var mı? Biz Resulullah'ı İlahi lütuf olarak görürsek, hayatımız için lütuf olur. Görmezsekin izahı yok. Yok, öyle yapan belasını bulmuş demektir zaten. Allah muhafaza etsin. Allah'la Resullerinin arasını ayıranların, Allah'ın kitabında nasıl tanımlandığına baksın. Rabbimiz ilahi lütufa layık müminler olmayı nasip eylesin. Evet değerli dinleyenler, sırada İlahi Lütfun İdraki başlıklı yazı var Ahmet Taş Getiren'in kaleminden. Abdullah oğlu Muhammed'i elçi olarak seçen ve insanlığa gönderen, alemlerin yaratıcısı olan Allah Celle Celaluh'tür. Bir Müslümanın en önce bunu görmesi ve amentüsünün içine katması lazımdır. İkinci merhale, Halik Teala'nın elçisiyle birlikte bir kitap gönderdiğini bilmesi ve o kitaba inanmayı da amentüsünün içine katması lazımdır. O kitabın adı Muazzez Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Muhammed'in Allah Teala tarafından Rasul olarak seçildiğine ve Kur'an'ın onunla gönderildiğine iman etmeyen için İslam dairesine giriş söz konusu değildir. Üçüncü merhale, Kur'an'da yani Allah'ın kelamında Rasul'ün nasıl takdim edildiğine, onun hukukunun gönderen irade tarafından nasıl belirlendiğine bakmaktır. Çünkü Müslümanlık, Allah Teala'nın bildirdiği ölçülere göre düşünce ve hayat çerçevemizi tayin etmek demektir. Kur'an'da Müslümanın peygamberle hukukuna ilişkin ölçüler var mı? Evet var. Burada bir soru daha sorulabilir. Kur'an'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ayetleri bugün de geçerli mi? Bu soru, Kur'an'ın hangi ayetleri bugün geçerli, hangisi geçersiz gibi bir soruyu beraberinde getirir. Böyle bir konuda kararı Allah'tan başka herhangi bir varlığın verme imkanı yoktur. O deyim yerindeyse işin tabiatına aykırıdır. Eğer Allah'tan başka herhangi bir varlığın Allah kelamı üzerinde tasarruf yetkisi olduğuna inanılırsa, ortada Kur'an diye bir şeyin kalmayacağı açıktır. Onun için şu ayetin hükmü geçmiştir demek Kur'an'ı yok etme girişimidir ve bu Hazreti Peygamber'le ilgili ayetler için de böyledir. Müslümana düşen, kendisine kadar korunarak gelen Allah'ın kitabını anlamaya çalışmak ve hükmünce bir hayat disiplini oluşturmaktır. O zaman iş o ölçülere bakmaya, onların her birini derinliğe idrak etmeye ve hayata nasıl yansıması gerekiyorsa öylesine bir hayat çerçevesi oluşturmaya geliyor. Diyelim Rabbimiz Kitab-ı Kerim'inde üstelik "And olsun" diye başlayarak "Allah bir peygamber göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur" diyor. O zaman bu ayeti yeterince idrak etmek için bütün zihni melekelerimizi harekete geçirmemiz lazımdır. Hitap öncelikle müminleredir. Öyleyse her müminin Resulullah'ı ilahi bir lütuf olarak görmesi lazımdır. Ondan sonra da bu lütfun hayatımız açısından ne manaya geldiğini anlamak lazımdır. Ayetin bütünü şöyledir. "Andolsun Allah müminlere kendi işlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler." Ne anlıyoruz bu ayetten? Demek ki Resulullah kişiyi sapkınlıktan çekip çıkarandır, müminleri arındırandır, kitap ve hikmeti öğretendir. Demek ki sapkınlığa düşmemek için Resulullah'a sarılmak lazım. Arınmak için Resulullah'a sarılmak lazım ve kitabı öğrenebilmek, hikmete vasıl olabilmek için Resulullah'a sarılmak lazım. Bu ayetteki lütuf tanımlamasını alıp, Kur'an'da Resulullah'la ilgili diğer pek çok ayeti bunun altında okuyabiliriz. Diyelim Allah Teala Resulü için "seni alemlere rahmet olarak gönderdik" diyorsa, bunun için bir zaman, mekan, ırk, renk sınırlaması yapmıyorsa, o zaman herkesin tabii ki öncelikle müminlerin Resulullah'ı kendileri için rahmet vesilesi haline getirmek üzere çalışmaları gerekiyor. Yani Resulullah Kur'an'ın indiği zaman için rahmetti, sonrası yok gibi bir düşünce, düşüncenin fesada uğramasından başka bir şey olmaz. Nereden çıkaracaksınız böyle bir sonucu? Allah'ın rahmetinin önünü nasıl keseceksiniz? Diyelim Rabbimiz Kur'an'da Resulüne hitaben "şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin" diyorsa, Kur'an'a Allah'ın kitabı olarak inanan herkese düşen görev, hem de ilahi lütfa mazhar olabilme aşkıyla Resulullah'ın yüce ahlakını öğrenmek ve onun ahlakıyla donanmış bir mümin haline gelmektir. Diyelim Rabbimiz Kur'an'da, "Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için uyulacak en güzel bir örnek vardır," diye buyurdu. Mümine düşen nedir? Öncelikle Resulullah'ın Allah Teala tarafından güzel örnek olarak tanımlandığını idrak etmek, bu idrakin niye Allah tarafından Allah'ı ve ahireti arzu eden ve Allah'ı çok ananlar için gerçekleşeceğini dikkate alarak kalbini bu kıvama getirmeye çaba sarf etmektir. Sonra da güzel örneği bütün güzellikleriyle hecelemek, öğrenmek ve onun boyasına boyanma çabası içinde kişiliğini inşa etmektir. Düşünmeli ki Rabbin güzel örnek dediğinde örnek alınacak güzel bir hayat vardır. Üsve-i Hasene diye buyuruyor Rabbimiz. Şu güzellik, bu güzellik diye hayatın, davranışların, karakterin herhangi bir alanına yönelik bir sınırlama yok. Örnek alacaksanız ona bakacaksınız. İnsan olarak bütün güzellikler onda cem olmuştur. Onu yaşarsanız ilahi lütuf sizin hayatınıza taşınmış olur. Bunlara bakıldığında Resulullah'ın Müslümanlarla ilişkisini sınırlamaya kalkmanın cinnetten öte bir sapkınlık olduğunu düşünmemek elde değil. Ne yapılıyor? Kur'an sınırlanıyor ve tabii Allah Teala'nın iradesi sınırlanıyor. Vahametin böylesine ne denir? Şimdi Resulullah'ın hukukuna dair Rabbimizden gelen şu ayetleri biraz kendimize hayat ilkesi çıkaracak biçimde okuyalım. Resulüm, sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üstündedir. Fetih 10. Andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün müminlere şefkatlidir, merhametlidir. Tevbe 128. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ahzab 45-46. Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir hikmetle göndermedik. Nisa 64. Resulullah size ne verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının. Haşr 7. O peygambere uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf 158. Peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Nur 56. Eğer siz gerçekten müminlerseniz Allah'a ve peygamberine itaat ediniz. Enfal 1. Peygambere itaat eden muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80. Ne çıkıyor bu ayetlerden? Sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar. Öyleyse bize düşen Resulullah'a nasıl biat edileceğini öğrenmek ve ona göre hareket etmektir. Allah Teala tarafından içimizde diye nitelenen, sıkıntıya uğramamızı kendi varlığında hisseden, şefkatli, merhametli, şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'a çağıran ve nur saçan bir kandil. Öyleyse bize düşen, onu içimizde hissetmek, sıkıntımızı paylaştığını bilmek, şefkatini, merhametini üzerimize görmek, şahitliğine, müjdeciliğine, uyarıcılığına dikkat kesilmek, Allah'a çağrılanı sürekli duymak ve onun ışıttığı yoldan yürümektir. Kendisine itaat edilmesi isteniyor Allah Teala tarafından. Ona itaatin Allah'a itaat olduğu bildiriliyor. Doğru yolun onun yolu olduğu bildiriliyor. Rahmete ermenin Resulullah'a itaatle bağlantılı olduğu bildiriliyor. Öyleyse bize düşen Resul'e itaatin ne olduğunu öğrenmektir. Allah Resulü bize ne verdiyse almamız, neyi yasak ettiyse ondan kaçınmamızı istiyor Rabbimiz. Öyleyse bize düşen verdiklerini ve kaçınmamızı istediklerini doğru bir şekilde öğrenmek ve ona göre yaşamaktır. gözünü Kur'an'a yönelten, kulağını Kur'an'a dayayan, Rabbin çağrısını hayat prensibi olarak gören kimse, Resulullah'ın hukukuna riayet eder. Gerisi safsatadır, sapkınlıktır, başka yol aramaktır, İslam'dan başka bir şeydir gerisi. Son olarak Rabbimizin zatının hukukuyla Resulünün hukukunu bir araya getiren şu ayeti de okuyalım. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Enfal 24. Bize düşen ne bu ayeti okuduğumuzda? Bizi diri kılacak ölçülerin Allah ve Resulünü davet ettiği ölçüler olduğunu idrak ve ona göre hayatımızı tansim etmektir. Ne diyor Üstad Necip Fasıl? Efendim, müjdecim, kurtarıcım, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Başka ne denebilir? Allah herkese akıl fikir versin ve müstakim yoldan ayırmasın. Evet değerli dinleyenler, Ahmet Taş getiren imzalı İlahi Lütfun İdraki başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Bir başka yazıyla devam edeceğiz. Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2017 sayısına. Evet, Adem Ergül imzalı "Andolsun o öyle bir nimettir ki" başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Nihayetsiz nimet ve ihsanlarıyla kullarına rahmet ve inayetini gösteren Yüce Rabbimiz, özellikle değerini takdir etmekte insanlığın çoğu zaman aciz kalacağı nimetlerini ve sırlarla dolu kainat ayetlerini "andolsun ki" diyerek yeminli ifadelerle kullarına takdim eder ve onların sırlarla dolu hakikatlerine dair işaretler verir. Dil bilimciler ilahi mesajda bu nevi yeminli ifadelerin hikmeti hakkında derler ki, Rabbimiz bir konuda mecbur olmadığı halde yeminli bir ifadede bulunuyorsa, orada muhataplar tarafından yeterince anlaşılamayacak derecede azametli ve derin bir mesele var demektir. Ya da muhatapların gönüllerinde verilen bilgiyle çelişen negatif duygular ve ön kabullere dayalı örtülü bir inkar duruşu söz konusudur. Veya en azından ilahi mesajı dinleyenlerin dikkatini o konuda yoğunlaştırmak murad edilmektedir. Şimdi bu çerçevede Fahri Kainat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yeminli ifadelerle takdim edilen ilahi hakikatlere bir nazar edelim. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette gönderilen peygamberlerdensin. Dost doğru bir yol üzeresin. Yasin 2-4. Andolsun ki Allah kendi işlerinden bir peygamber göndermekle müminlere büyük bir lütuf ve ihsanda bulunmuştur. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okumakta, kendilerini arıtıp tertemiz kılarak geliştirmekte, kitabı ve hikmeti öğretmektedir. Halbuki onlar daha evvel gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydiler. Âl-i İmran 164. Andolsun ki size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Tevbe 128. Kaleme ve satır satır yazdıklarını andolsun ki, ey Resulüm, sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem 2-4. Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ahzab 21. Ey Resulüm, senin ömrüne andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlar. Hicr 72. Şimdi bu ayetlerde Rabbimizin andolsun diyerek dikkat çektiği Resulullah'ın şahsiyetine, peygamberliğine, vazifesine ve hususiyle müminler için ne ifade etmesi gerektiğine bir bakalım. 1. Öncelikle o sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir peygamberidir. Sıradan bir elçi değil, Allah'ın elçisidir. Öyleyse ona gösterilen saygı ve muhabbet Allah'a gösterilmiş olacaktır. Ona itaat, gönderene itaattir. Zira o kendi hevasından konuşmayacaktır. Rehberliği ve kılavuzluğu Allah adınadır. Onu dinlemeyen ya da görmezden gelen Hakk'ın razı olacağı bir kulluktan mahrum kalacaktır. 2. O sırat-ı müstakim, dost doğru bir yol üzeredir. Yani hak ve hakikate ulaşmak isteyen onun yolunu takip etmek durumundadır. İnanç, ibadet, muamelat ve ahlakta, hülasa hayatın her alanında en doğru, en kısa ve en kolay yol onun gösterdiği ve yürüdüğü yoldur. Diğer yollar çıkmaz sokaktır. Ona rağmen yol tutmak isteyen bilerek ya da bilmeyerek keçi yollarına sapmıştır. Artık başına geleceklerden ancak kendisi sorumludur. 3. Müminler için Hakk'ın yüce bir nimetidir. Şükrü kolay kolay ödenemeyecek azametli bir nimet. Karşısında saygıyla, muhabbetle, hayranlıkla ve yüksek bir edeple durulacak bir nimet. Rahman ve Rahim olan Mevlamızın tüm alemlere bir rahmet eseri olarak lütfettiği bir nimet. Bu nimetin ufuklarını ve derinliklerini bütünüyle keşfetmek zorsa da hususiyle şu dört alandaki nimet oluşunu her mümin idrak etmek durumundadır. Birincisi o bize Allah'ın ayetlerini okur. Alemlerin Rabbinin yüce mesajları onun gönlünden diline, dilinden de bize aktarılır. Yüce Yaratıcının hem sözü kelamı olan Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve hem de kainat ve hadiselerde saklı olan ilahi ayetlerini o bize okur, izini sürer ve o ayetlere giden nice nice yollar açar. Bu yönüyle o kimsenin kendiliğinden erişemeyeceği bu ulvi nimete aracılık etmiş olur. İkincisi bizleri arıtıp tertemiz kılar. Bozuk ve batıl inançlardan, zahiri ve batini günah ve kirlerden, davranışlara yansıyan her çeşit çirkinlikten, insaniyete yakışmayan ahlaki yozlaşma ve rezaletten arındırır. Hatta bununla da kalmaz, en güzel ve en mütekamil bir kişiliğe eriştirme adına şefkatli bir mürebbilik yapar. Üçüncüsü, kitabı öğretir. Hakk'ın ezeli ve ebedi hükümlerinin ne olduğunu bildirir. Farzları, haramları, güzeli ve çirkini, hülasa ilahi hudutların açık seçik bir çerçevesine sunar. Dördüncüsü, hikmeti öğretir. İlk insandan son insana kadar insanlığın riayet ede geldiği en temel doğruları, fıtratın prensiplerini, hayata ve hadiselere dair sünnetullahı ve daha nice Rabbani prensip ve hükümleri beşeriyete aktarır. 4. Onun fıtratının ve şahsiyetinin en belirgin özelliği merhamet ve şefkat yüklü oluşudur. Rahman ve Rahim olan Mevlamız onu bütün alemlere rahmetinin bir eseri olarak bereketli bir yağmur misali diriltici ve tekamül ettirici bir vasıfla göndermiştir. O, müminlerin ayağına bir dikenin bile batmasına razı olmayan bir gönle sahiptir. Hatta inkar eden hiçbir kimse kalmasın diye çırpınan ve bu uğurda kendini bile yıpratan bir gayreti vardır. Affedici ve ayıp örtücüdür. Ona inanan bir ümmet için böyle bir peygamberin nasibine düşmek ne büyük bir ikramı ilahidir. 5. Onun ahlakının yüceliğine Mevlamızın şahitliği vardır. İnsanın şeref nişanı ahlakıdır. Rabbin razı olacağı ve insanın şerefiyle mütenasip ahlaki kemalatın ne olduğunu merak eden fazilet arayıcılarına ne güzel bir adrestir o. Ahlakı satırlarda yazmak nispeten kolaydır ve fakat onun örneğini sunmak zordur. İnsanlığın şeref burcunda böyle müşahhas bir ahlak abidesinin varoluşu takdir edilebilirse beşeriyet için ne büyük bir ilahi armağandır. 6. Rabbin rızasını ve vuslatını arzulayanların, ebedi hayatını mamur kılmak isteyenlerin ve hakla daimi bir beraberlik ufkunda Rabbin zikriyle hemhal olmak azminde olanların, taklit, tebaiyet ve nihayet aynileşebilecekleri en güzel örnek Habibullah Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Kul olduğunun farkında olan ve kulluğunun hayatının en önemli meselesi kılan gerçek akıl sahibi müminler için bu örneklik ve önderlik ne büyük bir lütfu ilahidir. 7. Hülasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına Hakk'ın yemin ettiği bir Mustafa ve müştebadır. Yani Hakk'ın zatına elçi olarak seçtiği ve kulluğundan razı olduğu bir insanı kamildir. Öyleyse insani kemalat burcuna doğru yolculuğa niyetlenmiş ve yola çıkmış her bir fert için adım adım izlenecek yegane öncü ve örnek odur. O bu yönüyle de hayatının her safhasıyla bir nimeti uzmadır. Nimeti tanımayan elbette ondan istifade edemeyecektir. İşte buna binaendir ki merhameti ve keremi bol olan yüce Rabbimiz kullarına bu yüce nimetini yeminli ifadelerle bizzat kendisi tanıtmıştır. Böyle olmasına rağmen inkarcılar şöyle dursun, müminler içinde bile bu aziz nimeti gereği gibi takdir edemeyen kimseler tarih boyunca var olmuş ve olmaya da devam etmektedirler. Onu sadece ilahi vahyi tebliğ eden bir elçi olarak görmekte ve diğer fonksiyonlarını görmezden gelmektedirler. Buna nasipsizlikten başka ne denebilir ki? Nimete her şeyden önce saygı gerekir. Sonra da o nimeti gönderene şükür gerekir. Esasen bu iki husus imanlı yüreklerde doğması gereken ilk duygulardır. Peygamber nimetinden gereği gibi istifade içinse bunların yanında engin bir muhabbet ve edep de son derece lüzumludur. Muhabbetten yana kuru ve donuk kimselerin, söz ve haliyle edebe riayet etmeyenlerin, hakikatte bu rahmet pınarından istifade ve istifazası elbette söz konusu olamayacaktır. Zaten bu gibi kimselerin yüreğinde istifadeye yönelik bir niyet bile oluşamayacaktır. Bu ve benzeri hallerden Allah'a sığınırız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı "Andolsun o öyle bir nimettir ki" başlıklı yazıyı sunduk. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte farklı yazılarla buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı geceler, hoşça kalın.